Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 32 Mesih'in Lütfu ve Yeni Antlaşma. Adem ve Havva, Tanrı yasası bilgisiyle yaratılmışlardı. Yasanın gerekleri onların yüreklerine yazılıydı. İnsan günaha düştüğü zaman yasa değişmedi ama kurtarıcı vaadi verildi. Sunulan kurbanlar Mesih'in ölümüne işaret ediyordu. Tanrı'nın yasası sonraki kuşaklar boyunca babadan oğula aktarıldı. İnsanların küçük bir kısmı söz dinledi. Dünya o kadar bozuldu ki tufanla temizlenip arınması gerekti. Nuh, kendi soyuna Tanrı'nın 10 buyruğunu öğretti. İnsanlar Tanrı'dan ayrıldıkları zaman Rab İbrahim'i seçti ve şöyle duyurdu. Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı. Yaratılış 26 ayet 5 İbrahim'e sünnet töreni verildi. Böylece Tanrı'nın putperestlikten uzak durup Tanrı'nın sözünü dinlemesi sağlandı. İbrahim'in soyunun buna bağlı kalmaması onları Mısır'da köleliğe götürdü. Putperestlerle ilişki kurmalarının ve Mısırlılara boyun eğmelerinin sonucunda Tanrı'dan daha da uzaklaşarak ahlaksal açıdan bozuldular. Bu yüzden Rab, Sina Dağı'na inerek korkutucu bir görkemle yasasını halkına duyurdu. Üstelik yasayı unutkan insan belleğine emanet etmemek için taş levhalara yazdı. Tanrı halkına 10 buyruğu vermekle kalmadı. Musa, Tanrı'nın verdiği ilkeleri de ayrıntılı olarak yazıya geçirdi. Bu ilkeler 10 buyruğun genişletilmiş biçimiydi ve buyrukların kutsallığını korumayı amaçlıyordu. İbrahim'in soyu sünnetin belirtisi olan antlaşmaya uysaydı, Tanrı'nın yasasının Sina'da duyurulmasına ya da taş levhalara yazılmasına gerek kalmayacaktı. Kurban düzeni de bozulmuştu. İsrail halkı putperestlerle uzun süren ilişkilerin sonucunda tapınmalarına onların geleneklerini katmışlardı. Bu yüzden Rab halka kurban düzeniyle ilgili belli başlı buyruklar verdi. Törensel yasa Musa'ya verildi ve onun tarafından bir kitaba yazıldı. Ancak 10 buyruktan oluşan yasa bizzat Tanrı tarafından taş levhalara yazılmıştı ve sandıkta tutuluyordu. İki yasa, ahlaksal ve törensel. Birçok kişi bu iki düzeni birbirine karıştırıyor, törensel yasa kalktığı için ahlaksal yasanın da kalktığını öne sürüyor. Ama bu, kutsal yazıları saptırmaktır. Törensel düzen, Mesih'e işaret eden, onun kurban oluşunu ve kahinliğini temsil eden simgelerden oluşmaktadır. İbraniler, Mesih'in ölümüne dek bu yasanın kurbanlarını sunmalı ve kurallarına uymalıydı. Sonra törensel düzen bütün ayrıntılarıyla kalkacaktır. Mesih onu çarmıha mıhlayıp ortadan kaldırdı. Koloseliler 2, ayet 14. Ancak mezmurcu 10 buyrukla ilgili olarak şöyle demiştir. Ya Rab, sözün göklerde sonsuza dek duruyor. Mesih'in kendisi de şöyle demiştir. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Matta 5, ayet 17-18. Burada İsa, Tanrı yasasının yer ve gökler kaldığı sürece kalacağını göstermektedir. Sina'da açıklanan yasayla ilgili Nehemya şöyle diyor. Sina dağına indin, onlarla göklerden konuştun. Onlara doğru ilkeler, adil yasalar, iyi kurallar, buyruklar verdin. Nehemya 9, ayet 13. Pavlus da diğer uluslara elçi olarak atanmış olmasına rağmen şöyle diyor. İşte böyle, yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir. Romalılar 7, ayet 12. Kurtarıcının ölümü, gölgelerden ve törenlerden oluşan yasaya son vermiş olsa da, ahlaksal yasanın geçerliliğini kaldırmamıştır. Yasanın çiğnenmesinden ötürü, Mesih'in ölümünün gerekli oluşu bile yasanın geçerliliğini göstermektedir. Mesih, yeni antlaşmanın aracısı. Mesih, yeni antlaşmanın aracısı. Mesih'in eski antlaşmayı kaldırdığını düşünenler, İbranilerin inancının sırf biçimlerden ve törenlerden oluştuğunu sanmaktadırlar. Oysa bu bir yanılgıdır. İlk insanın günaha düşmesinden sonraki çağlarda, Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. 2. Korintliler 5, ayet 19. Mesih, kurban düzeninin temeli ve merkeziydi. Adem ve Havva'nın günahından beri baba dünyayı Mesih'in ellerine teslim etmiştir. Böylece Mesih aracılığıyla insanlığı kendisine satın almayı ve yasasının yerine gelmesini sağlamayı amaçlamıştır. Göklerle insanlık arasındaki beraberlik Mesih aracılığıyla mümkün olmuştur. Adem ve Havva'ya kurtuluş vaadini ilk veren Tanrı oğlu olmuştur. Adem, Nuh, İbrahim, İshak, Yakup ve Musa müjdeyi anlamışlardı. Geçmiş çağların bu kutsal adamları, dünyayı insan bedeninde kurtarmaya gelecek olan kurtarıcıyla beraberlikte bulunmuşlardı. Çölde İbranilere önderlik eden Mesih, bulut sütunundaki melek görünümüyle halka yol gösteriyordu. İsrail'e yasayı veren de Mesih'tir. Bakınız, ek 6. not. Mesih, Sina'daki yüceliğin ortasında babasının yasasındaki 10 buyruğu halka duyurmuştu. Bu yasayı Musa'ya taş levhalar üzerinde vermişti. Mesih, halkına peygamberler aracılığıyla da konuştu. Elçi Petrus şöyle diyor: "Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih'in ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar." 1. Petrus 1, ayet 10-11. Mesih'in sesi. Eski antlaşmada duyulmaktadır. İsa'ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür. Esinleme 19:2.10. İsa, insanların arasında yaşarken onların düşüncelerini eski antlaşmaya yöneltti. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz, çünkü bunlarda sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Yuhanna 5, ayet 39. O dönemde eski antlaşma kutsal kitabın tek bölümüydü. Törensel yasa Mesih aracılığıyla verildi. Bu yasaya uyma zorunluluğu kalktıktan sonra bile elçi Pavlus yasanın görkemli olduğunu ve yasayı veren Tanrı'ya yaraştığını söylüyor. İsrail'in dualarıyla yükselen buhur bulutu bile günahkar insanın duasının yalnızca Mesih'in doğruluğuyla Tanrı'ya makbul olduğunu gösteriyor. Sunakta kanı dökülen kurban bile gelecek olan kurtarıcıya işaret ediyordu. İsa insan biçiminde dünyaya gelmeden önce bile dünyanın ışığıydı. Karanlığı dağıtan ilk ışın hüzmesi Mesih'ten geldi. Yeryüzünü aydınlatan tanrısal ışık Mesih'ten kaynaklanmaktadır. Kurtarıcı kanını döktüğü ve bizim uğrumuza Tanrı'nın huzuruna çıktığı için. İbraniler 9, ayet 24, hem onun çarmıhından hem de gökteki tapınaktan ışık akmaktadır. Mesih'in müjdesi törensel yasaya anlam katmaktadır. Tanrı'nın gerçekleri açıklandıkça onun karakteri ve amaçları da açıklanmaktadır. Bu açıklamalar ışığında Tanrı'nın yazılı sözü yeni bir güzellik kazanmaktadır. Kutsal kitabın sayfalarını bu ışıkta ilgiyle çevirebiliriz. Tanrı, İsraillilerin birbirlerinin arasına duvar örmelerini istememişti. Tanrı'nın sınırsız sevgisi yeryüzünde yaşayan herkese uzanmakta, onları Tanrı sevgisine ve lütfuna ortak kılmak istemektedir. Tanrı'nın bereketi başkalarını kutsamaları için seçilmiş halka sunulmuştur. İbrahim kendisini çevresindeki insanlardan soyutlamamıştı. Çevredeki uluslarla dostça ilişkiler geliştirmiş, gökteki Tanrı da İbrahim'i kendi temsilcisi olarak kullanmıştı. Tanrı Mısırlılara kendisini Yusuf aracılığıyla gösterdi. Rab Yusuf'u neden Mısırlılar arasında o kadar yüceltti? Yusuf'u kralın sarayına yerleştirerek tanrısal ışığın hem yakındakilere hem de uzaktakilere ulaşmasını amaçladı. Yusuf, Mesih'in temsilcisiydi. Mısırlılar, Yusuf aracılığıyla yaratıcının ve kurtarıcının sevgisine tanık olacaklardı. Tanrı, Musa'ya da aynı ışığı verdi. Böylece yeryüzündeki en büyük krallığın gerçek ve yaşayan Tanrı'yı tanımasını istedi. İsrail'i Mısır'dan kurtaran Tanrı, böylece gücünün bilgisini her yere ulaştırmayı amaçlıyordu. Mısır'dan çıkışın üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen Filistinli kahinler halklarına Mısır'daki felaketleri anlatmaya ve onları İsrail'in tanrısına karşı direnmemeleri için uyarmaya devam ediyorlardı. Tanrı neden İsrail'le birlikte işlev gördü? Tanrı kendisini yeryüzünde yaşayan insanlara açıklamak için İsrail'i çağırdı. Bu amaçla onlara kendilerini çevrelerindeki putperest uluslardan ayırmalarını buyurdu. Tıpkı o zaman olduğu gibi, şimdi de Tanrı, halkının dünyanın lekelemesinden uzak durması gerekmektedir. Tanrı, halkının dünyadan çekilmesini istememiştir. Çünkü o zaman dünyayı etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Halkın çevrelerindeki uluslara ışık tutmak yerine ışığı saklamaları kötü ve inançsız yüreklerinden kaynaklanmaktadır. Böyle yapanlar gururlu davranarak Tanrı'nın sevgisini ve ilgisini sadece kendilerine ayırmak istemişlerdir. Lütuf antlaşması ilk önce Aden'deki insanla yapılmıştı. Ancak günah işlendikten sonra kadının soyunun yılanın başını ezeceğine ilişkin tanrısal bir vaat verildi. Bu antlaşma, gelecekte Mesih'e iman yoluyla söz dinleyecek olan bütün insanlara Tanrı'nın affını ve lütfunu sunuyordu. Üstelik Tanrı'nın yasasına bağlı kalmak koşuluyla sonsuz yaşamı da vaat ediyordu. Böylece eski iman ataları kurtuluş ümidine kavuştular. İbrahim'e vaat verilerek aynı antlaşma yenilendi. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. İbrahim, günahlarının bağışlanması için Mesih'e güvendi. Bu imanı ona doğruluk sayıldı. İbrahim'le yapılan antlaşma, Tanrı yasasının yetkisini de devam ettiriyordu. Tanrı'nın tanıkları şuydu: İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı. Yaratılış 26, ayet 5. Bu antlaşma, Adem'le yapılmış ve İbrahim'le yenilenmiştir. Ama Mesih'in ölümüyle onaylanmıştır. Tanrı'nın vaadiyle var olan bu antlaşma, iman yoluyla kabul edilmiş ve Mesih aracılığıyla onaylanmıştır. Bu nedenle ona yeni antlaşma denilmektedir. Bu antlaşmanın temeli Tanrı'nın yasasıydı. Yasanın amacı insanları Tanrı'nın isteğiyle uyumlu hale getirmekti. Böylece insanlar Tanrı'nın yasasına uyabileceklerdi. Eski antlaşma Tanrı ile İsrail arasında yapılmış, kurban kanıyla da yürürlüğe girmişti. İbrahim'le başlayan ikinci ve yeni antlaşmada birinci antlaşma gibi Mesih'in kanıyla yürürlüğe girmiştir. O halde İbrahim'le yapılan antlaşma kurtuluş vaadini içerdiğine göre Sina'da neden başka bir antlaşma yapılmıştır? Uzun yıllar köle olarak yaşayan halk İbrahim'le yapılan antlaşmanın bilgisini ve ilkelerini yitirmişti. Onları Mısır'dan kurtaran Tanrı gücünü ve merhametini yeniden göstermek istedi. Böylece halkını kendi sevgisine yönelterek onlara güven aşılamak istedi. Halkını kölelikten kurtararak onları kendisine bağladı. Ne var ki İsrail halkı Tanrı'nın kutsallığına yabancıydı. Kendi yüreklerinin günahkarlığı Tanrı'nın yasasına uymalarını olanaksız kılıyordu. Bunun için de bir kurtarıcıya ihtiyaçları vardı. Tanrı yasasına uyanlar için büyük bereketler vaat etti. Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Siz benim için bir kahinler krallığı, kutsal bir ulus olacaksınız. İsraillere böyle söyleyeceksin. Çıkış 19, ayet 5-6. Halk kendi yüreğinin ne denli günahlı olduğunu ve Mesih olmadan Tanrı'nın yasasını tutmalarının olanaksızlığını fark etmemişti. Kendi doğruluklarına dayanarak yaşamalarının mümkün olduğunu sandıklarından, Rabbin her söylediğini yapacağız, onu dinleyeceğiz dediler. Hiç düşünmeden Tanrı ile antlaşma yapıverdiler. Bunun ardından daha birkaç hafta bile geçmeden antlaşmayı bozdular ve bir puta tapmaya başladılar. Ne denli günahlı ve Tanrım'ın affına muhtaç olduklarını gördüklerinden, İbrahim'le yapılan antlaşmada ve kurbanlarda açıklanan kurtarıcıya ihtiyaç duyduklarını daha iyi anladılar. Artık yeni antlaşmanın bereketlerine kavuşmaya hazırdılar. Yeni antlaşma ve iman yoluyla aklanma. Yeni antlaşma ve iman yoluyla aklanma. Eski antlaşma, söz dinle ve yaşa ilkesine dayanıyordu. Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarım. Hezekiel 20, ayet 11. Bu yasanın sözlerine uymayan ve onları onaylamayana lanet olsun. Tesniye 27, ayet 26. Yeni antlaşma daha iyi vaatlere, bağışlanmaya ve lütufla ilgili sözlere dayanıyordu. Tanrı insanların yüreğini yenileyeceğini ve Tanrı'nın yasasıyla uyumlu hale getireceğini vaat ediyordu. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Onların Tanrısı ben olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacak, günahlarını artık anmayacağım. Yeremya 31, ayet 33-34. Taş levhaların üzerine yazılan yasa, kutsal ruhla yüreğe yazılacaktı. Bizler Mesih'in doğruluğunu kabul ediyoruz. Onun kanı günahlarımız için kefaret ediyor. Onun söz dinlerliğini kabul ediyoruz. O zaman Mesih'in lütfu aracılığıyla onun yaşadığı gibi yaşamamız mümkün oluyor. Mesih, peygamber aracılığıyla kendisini şöyle tanıtmıştır. Ey Tanrım! İstemini yapmaktan zevk alırım ben. Yasan yüreğimin derinliğindedir. Mezmur 40, ayet 8. Pavlus, yeni antlaşma altındaki yasayla iman arasındaki bağlantıyı şöyle özetliyor. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine yasayı doğruluyoruz. Doğal insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öyle ki yasanın gereği doğal benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizler de yerine gelsin. Romalılar 5, ayet 1, 3, 2.31, 8, 2.3,4. İlk müjde vaadinden iman atalarına ve İbranilerin günlerinden şu döneme kadar geldiğimizde Tanrı'nın kurtuluş tasarısının nasıl ilerlediğini görüyoruz. Bulutlar kalkmış, sisler ve gölgeler aralanmıştır. Dünyanın kurtarıcısı olan İsa, yeryüzüne açıklanmıştır. Yasayı Sina'dan duyuran Rab, dağdaki vaaz aracılığıyla konuşmuştur. Büyük sevgi ilkeleri, Tanrı'nın Musa'ya verdiği sözlerin yankısıdır. Yüce öğretmen her dönemde aynıdır.